Ayrım 25.
Sayfa 228. Yaşamı dans ettirecek kadar müziğimiz kalmamıştır içimizde. İşte bu. Tüm gençlik daha şimdiden dünyanın öbür ucunda, gerçeğin sessizliğinde ölüvermiştir. Peki dışarıda nereye gidilebilir ki? Soruyorum size. İçinizde yeterli miktarda çılgınlık kalmamışsa. Gerçek bitmek bilmeyen bir can çekişmedir. Bu dünyanın gerçeği ölümdür. Seçim yapmak gerek. Ya ölmek ya da yalan söylemek. Bense asla kendimi öldüremedim. Dolayısıyla yapılacak en iyi şey sokağa çıkmaktı. Yani şu küçük intihar. Uykuyu fethetmek ve tıkınmak için herkesin küçük çapta kendine özgü yol yordamı vardır. Ertesi günkü kayıntı paramı kazanabilecek yeterli gücü toplayabilmem için eninde sonunda uyumam gerekiyordu. Canlılık kazanabilmeliydim. Salt yarın bir iş bulmaya yetecek kadar ve o arada uyku bilinmesini derhal aşabilecek kadar. Uykuya dalabilmenin kolay olduğu sanılmasın sakın. İnsan her şeye kuşkuyla bakmaya başlamaya görsün hele. Özellikle de size aşılanan bunca korku varken. Giyindim ve iyi kötü asansöre kadar ulaşabildim. Ama hala biraz beyni sulanmış vaziyetteydim. Bu yetmezmiş gibi bir de holde yeni sıraların önünden geçmem gerekiyordu. Bacakları pek çekici, yüzleri narin ve sert bakışlı yeni alımlı gizemler. Bir nevi ilahiler yani, fettan ilahiler. Birbirimizi anlamaya çalışabilirdik ama tutuklanmaktan korkuyordum. Bela. Yoksulun hemen tüm arzularının cezası hapistir. Sokakta beni yeniden ele geçirdi. Deminkiyle aynı kalabalık değildi bu. Bu seferki kalabalık kaldırım boyunca kümelenirken biraz daha ataklık sergiliyordu. Sanki bu kez daha az çorak bir ülkeye varmış gibi eğlencenin, gece hayatının ülkesi. İnsanlar uzakta gecenin içinde asılı duran ışıklara doğru ilerliyorlardı. Hareketli, rengarenk yılanlar. Tüm çevre sokaklardan sökün ediyorlardı. Ne de çok dolar eder diye düşündüm. Böyle bir kalabalık, sırf mendilleri bile, örneğin ya da ipek çorapları, hatta sigaraları. İşin kötüsü insan tüm bu paranın orta yerinde ne kadar dolaşırsa dolaşsın, eline fazladan tek bir kuruş bile geçmiyordu. Gidip yemek yemek için bile. Şöyle bir düşününce insanların birbirlerine karşı aynen evler gibi bu kadar sıkı korunuyor olmaları ne de umut kırıcı. Ben de ışıklara doğru gidip gezindim, bir sinema, sonra yanda bir tane daha, derken bir tane daha ve tüm sokak boyu böyle. Her birinin önünde koca bir tutam kalabalığı yitiriyorduk. Ben de kendime sinemalardan bir sinema seçtim. Fotoğraflarında kombinezon giymiş kadınların yer aldığı, hem de ne kalçalar, baylar, lök, geniş, belirgin. Üstelik bunu taçlandıran yüzler de şirin mi şirin. Kontrast olsun diye kurşun kalemle çizilmiş gibi narin, kırılgan, rötuş yapılmasına gerek bırakmayan, mükemmel, tek bir safsaklama, tek bir kusur olmaksızın mükemmel dedim ya, şirin ama aynı zamanda dipdiri ve özlü. Yaşamın serpilmesine olanak sağlayacağı en tehlikeli şeyler, gerçek güzellik tedbirsizlikleri, mümkün olan ilahi ve derin uyumlar hakkında o malum farfaralıklar. Bu sinemanın içi sıcak, hoş ve yumuşaktı. Devasa orklar tıpkı bir bazilikadaki gibi sevecen ama ısıtılan bir bazilikadaki gibi kalçalara benzeyen orklar. Hiç zaman yitirmeden tamamen ılık bir bağışlanmanın içine dalını veriyordu. İnsan kendini biraz salıverse belki de dünyanın artık nihayet merhametli olmakta karar kıldığını bile düşünebilirdi. Kendi zaten neredeyse oraya varmıştı bile. İşte o zaman düşler hareket eden ışığın serabında tutuşmak için gecenin içinden yükseliverirler. Ekranda olup bitenler tamamen canlı değildir. İçinde yoksullar için, düşler için ve ölüler için koca bir kuytu yer kalır. Bir an önce olabildiğince düş tıkıştırıp depolamalısınız ki sinemadan çıkınca sizi dışarıda bekleyen yaşamın içinden geçebilirsiniz. Nesnelerle insanların bu canavarlığının içinden geçerek birkaç gün daha dayanabilirsiniz. Türlü türlü düşlerin arasından ruhumuzu en çok ısıtanları seçeriz. Benim tercihim, itiraf etmeliyim ki, belden aşağı düşlerdi. Gurur meselesi yapmanın alemi yok. Bir mucizenin içinden neyi aklınızda tutabiliyorsanız onu alıp götürebilirsiniz ancak. Unutulmaz bir enseye ve füzelere sahip bir sarışının içinde yalnızlıktan söz edilen bir şarkıyla ekranın sessizliğini bozmayı uygun göreceği tuttu. Neredeyse ona eşlik edip ağlayası geliyordu insanın. İşin hoş tarafı budur işte. Ne de canlılık katar bu insana. Bu sayede, bunu daha şimdiden hissediyorum, en az 2 günlük tam cesaret depolamıştım çuvalımda. Salonun ışıklarının yanmasını bile beklemedim. Artık tüm uyku kararlılıklarını hazırdım. Değil mi ki bu harikulade tinsel taşkınlığın bir parçasını çekebilmiştim içime. Laf kalbine döndüğümde zat-ı alilerine hürmette kusur etmemiş olmama rağmen kapıcı bana bizim oradakiler gibi iyi akşamlar demekten imtina etti. Gel gelelim kapıcı hazretlerinin aşağılamalarını artık hiç iplemiyordum. Güçlü bir iç yaşam kendi kendine yeterlidir ve 20 yıllık buzulları bile eritecek güçtedir. Bu böyledir. Odamda gözlerimi kapatır kapatmaz sinemadaki sarışın yeniden gelip bana şarkı söylüyordu. Üstelik hemencecik yalnızca benim için söylüyordu o zaman tüm melodisini ve efkarını. Bir anlamda ona beni uyutmasında yardımcı oluyordum ve bunu nispeten iyi becerdim. Artık tamamen yalnız değildim. Yalnız başına uyumak olanaksızdır. Karnınızı doyurma işini ucuza getirebilmek için Amerika'da içinde sosis olan küçük sıcak bir ekmek alabilirdiniz. Çok elverişlidir. Küçük sokak aralarında satılır, hiç de pahalı değil. Fakirlerin semtinde yemek yemekten katiyen gocunmuyordum. Haşa! Ancak zenginlere mahsus o güzelim yaratıkları bir daha görmemek var ya, işte o çok ağrıma gidiyordu. Bu durumda zıkkımlanmanın bile anlamı kalmıyordu. Laf kalbinde hiç olmazsa kalın halının üzerinde dolanarak o girişteki fazlasıyla güzel kadınların arasında birilerini arar gibi yapabiliyordum. Onların her cahil ortamında yavaş yavaş daha cüretkar davranabiliyordum. Düşünüyordum da itiraf etmek gerekirse ötekiler yani Infanta Convita'dakiler haklı çıkmışlardı. Ayrımsamaktaydım. Bir çulsuza uymayacak kadar gayri ciddi zevklerimin olduğu deneyle sabitti. Kadırga'daki arkadaşlar iyi etmişlerdi beni fırçalamakla. Ne var ki hala cesaretimi toplayamıyordum. Elbette bol miktarda sinema dozu almaya gidiyordum sık sık. Orada burada ama bu yalnızca 1-2 kez dolaşmaya çıkmama yetecek kadar canlanmama yetiyordu ancak. O kadar. Gerçi Afrika'dayken epey hoyratça bir yalnızlık türü yaşamak zorunda kalmıştım kalmasına, gel gelelim bu Amerikan karınca yuvasında yalıtılmak çok daha bunaltıcı bir hal alıyordu. Adeta boş bir insan olmaktan hep ürkmüşümdür. Yani var olmak için ciddi hiçbir nedenimin olmamasından. Şimdi ise olgular karşısında artık kişisel hiçliğimden hiç kuşku duymaz olmuştum. Amiyane alışkınlıklara sahip olduğum yerden fazlasıyla farklı olan bu ortamda sanki anında eriyip gitmiştim. Uzun lafın kısası neredeyse artık var olmamak üzere olduğumu hissediyordum. Gerçekten de farkına varmaktaydım ki alışık olduğum şeylerden bana söz edilmez olduğu andan itibaren artık hiçbir şey beni karşı konulmaz bir tür sıkıntıya kapılmaktan, yavan, korkunç bir ruhi felaket haline gömülmekten alıkoyamıyordu. Tiksinç bir şey. Bu maceraya sondalarımı da kaptırmamın öncesinde hala sıkıntıdan patlıyordum. Üstelik o kadar derin bir sıkıntıydı ki en acil çıkış yollarını bile yakından incelemeyi reddediyordum. Doğamız gereği o kadar kofuzdur ki bizi gerçekten ölmekten alıkoyan tek şey eğlencedir. Kendi hesabıma ben de umutsuz bir imanla sinemaya sarılıyordum 4:50. Otelimin çıldırtıcı karanlıklarından çıkarak 1-2 kez daha dadanmayı denedim çevre sokaklara. Baş döndürücü evlerden oluşan tatsız bir cümbüş. Bu bina cephesi enginlikleri, bu kaldırım taşıyla, tuğlayla ve sonsuza dek uzanan kiriş aralıklarıyla ve dükkanlar ve yine dükkanlarla şişirilmiş tek düzelik. Kışkırtıcı ve cerahat akıtan reklamlarla parlayan bu dünyanın koca çıbanı, bıkkınlığımı bir kat daha artırıyordu. Yüz binlerce abuk sabuk yalan. Nehir tarafında başka dar sokaklardan geçtim ve daha da başka sokaklardan, boyutları giderek sıradanlaşıyordu. Yani örneğin bulunduğum kaldırımdan karşıdaki tek bir binanın tüm camlarını kırmak mümkündü. İyice sinmiş bir kızartma kokusu egemendi bu mahallelere. Mağazaların dışarıda tezgahları yoktu. Hırsızlar yüzünden. Her şey bana Filjuif'teki hastanemin civarlarını hatırlatıyordu. Kaldırım boyunca yayılmış koca paytak dizli çocuklar ve panayır laternaları bile. Aslında onların yanında kalmak isterdim ama onlar da, yani yoksullar da beni beslemezlerdi. Kaldı ki hepsini de görmüş olurdum. Daima ve onların o aşırı sefaletleri de beni ürkütüyordu. Sonuçta çaresiz rotayı yeniden zengin mahallelere çevirdim. Rezil herif diyordum o sırada kendi kendime. Aslında sende hiç iffet yok. İnsanın kendi sızlanmalarına kesin bir son verecek cesareti olmadığı sürece kendini her gün biraz daha iyi tanımaya katlanması gerek. Bir tramvay Hudson kıyıları boyunca ilerleyerek kent merkezine doğru gidiyordu. Tüm tekerlekleri ve ürkek gövdesiyle titreyen yaşlı bir taşıt. Seferini tamamlaması en az bir saat sürüyordu. Yolcuları herhangi bir sabırsızlık göstermeksizin vagonun girişine konmuş bir tür bozuk para değirmeni bozuntusuna karmaşık bir yöntemle para ödeme törenine katlanıyorlardı. Bizdekiler gibi esir düşmüş Balkanlı milis üniforması kuşanmış olan kondüktör, onların bu yükümlülüklerini yerine getirişlerini izliyordu. Nihayet varıyorduk haşat vaziyette. Bu popülist gezintilerden dönüşte Tantalosçu Holüm'ün çift sıralı ve sonu gelmeyen güzelliklerinin önünden defalarca geçiyor, dönüp dönüp bir daha geçiyordum düşlere dalmış ve arzulu. Öyle bir kıtlık içindeydim ki bunu idrak etmemi sağlayacak şekilde ceplerimi karıştırmaya bile cesaret edemiyordum. Bari Lola da şu sıralar ortalıktan kaybolmaya yeltenmiş olmasa diye düşünüyordum. Hem öncelikle beni kabul edecek miydi bakalım? Siftah niyetine ondan ilk olarak 50 dolar mı tırtıklamaya gitsem, 100 dolar mı? Tereddüt ediyordum. Tüm cesaretimi toplayabilmem için öncelikle bir sefer olsun adam akıllı karnımı doyurup uyumuş olmam gerektiğini hissediyordum. Sonra eğer bu ilk para tırtıklama görüşmesinde başarılı olursam, yani yeterince güç toplar toplamaz derhal Robinson'ı aramaya koyulacaktım. Benim gibi biri değildi o, yani Robinson. Kararlı adamdı o, hiç olmazsa yiğit biri. Ah ah, kim bilir Amerika hakkında ne hatlar biliyordur o, neler de neler. O benim böylesine eksikliğini çektiğim o huzuru, o güveni elde etmenin bir yolunu biliyordur belki de. Eğer tahmin ettiğim gibi o da bir kadırgayla gelmişse buralara ve bu kıyıları benden epey önce arşınlamışsa, eminim şu an çoktan başarmıştır o Amerika'da köşe dönmeyi. Bu zirzopların umursamaz koşuşturmaları onu rahatsız etmiyordur eminim. Aslında düşünüyordum da, belki ben de dışarıdan parlak tabelalarını okuduğum o bürolardan birinde bir iş arayabilirdim. Ne var ki o evlerden birinden içeri girme düşüncesi bile kolumu, kanadımı kırıyordu. Çöküyordum süklüm püklüm. Otelim yetiyordu bana, kocaman ve yürek kabartacak derecede hareketli bir tabut. Belki alışmış olanlarda hiç de bendeki etkiyi yaratmıyordur o ticari gözenek ve madde yığıntıları. O sonsuza dek uzanan iskarmoz düzenlemeleri. Onlar için bu havada asılı kalmış tufan belki de güvenliğin ta kendisiydi. Oysa benim için bu, tuğlalardan, koridorlardan, kilitlerden, gişelerden oluşan iğrenç bir kısıtlama sistemiydi. Devasa bir mimari işkence. Bağışlanmaz. Felsefe yapmak denen şey korkmanın başka bir çeşidinden ibarettir ve insanı olsa olsa alçakça düzmecelere sürükler. Cebimde yalnızca 3 dolar kaldığından kendine gidilecek bir sinema seçmeye dalmış kalabalığın tepesinden aşağı reklamların fışkırdığı o şaşırtıcı küçük meydanın, Times Square'in ilanlarının ışığında dolarcıklarımın avucumun içinde kıpırdaşmalarını seyretmeye gittim. kendime en ucuzundan bir lokanta aramaya koyuldum ve servisin asgariye indirildiği ve de beslenme töreninin tam olarak en dar doğal gereksinimlerin sınırına indirgenerek sadeleştirildiği o usallaştırılmış halk yemekhanelerinden birine yanaştım. Girişte elinize bir tepsi tutuşturuluyor ve kuyruktaki yerinizi almaya gidiyorsunuz. Bekleme. Sıra komşum kadınlar, onlar da benim gibi yemek yeme adayları ama çok hoş adaylar. Bana tek bir kırıntı laf dahi atmıyorlardı. Hatları belirgin ve cilveli burunlu bu küçük hanımlardan birine yanaşabilecek durumda olabilmek diye düşünüyordum. Herhalde çok garip bir etki yaratırdı. Matmazel denebilirdi ona. Ben zenginim, bayağı zengin. Dileyin benden ne dilerseniz. O zaman her şey anında ilahi bir şekilde basitleşiverirdi. Muhtemelen bir saniye önce o kadar karmaşık olan ne varsa. Her şey başkalaşıverirdi ve olağanüstü derecede düşmanca olan bir dünya bir an içinde ayaklarınızın altında yuvarlanıverirdi. Sinsi, uysal ve yumuşacık bir top gibi. Bu durumda insan belki aynı zamanda onu bile yitirebilirdi. Yani o yorucu alışkanlığı, mutlu servetleri, başarılı yaratıkları düşleme alışkanlığını artık tüm bunlara parmaklarınızın ucuyla dokunmak mümkün hale gelmiş olacağına göre. Belli imkanlardan yoksun insanların yaşamı upuzun bir hezeyanın içindeki upuzun bir reddedilmeden ibarettir ve insan yalnızca sahip olabildiği şeyleri çok iyi tanıyabilir, yalnızca onlardan kurtulabilir. Kendi hesabıma düşlere sarıla sarıla ve onları terk ede ede vicdanım kevgire dönmüştü. Binlerce uyuklar oluşturacak şekilde delik deşik olmuş, mide bulandırıcı şekilde bozulmuştu. Bu arada lokantanın bu tazeleriyle en zararsız cinsinden bir sohbete bile kalkışmaya cesaret edemiyordum. Gayet uysal, sessiz tepsimi tutuyordum. Kanlı domuz sucuğu ve kuru fasulye dolu fayans çukurların önünden geçme sırası bana geldiğinde önüme ne uzatılırsa hepsinden aldım. Bu yemekhane o kadar parlak, o kadar iyi ışıklandırılmıştı ki insan kendini o mozaiklerin yüzeyine taşınmış hissediyordu. Tıpkı sütteki sinek gibi. Makarnaların, pilavın, hoşavın arkasında garson kızlar duruyordu, hemşireyi andıran. Her birinin uzmanlığı ayrıydı. En sevecen davrananların dağıttıklarıyla doldurdum tepsimi. Ancak ne yazık ki müşterilere gülücük dağıtmıyorlardı. Alacağınızı alır almaz usulca gidip oturmanız ve yerinizi bir başkasına bırakmanız gerekiyordu. Tepsinizi dengede tutarak ufak adımlarla ilerliyordunuz, tıpkı bir ameliyathanenin ortasından geçer gibi. Lav kaldinimden ve altın şeritli abanoz kaplama odacığımdan ne kadar da farklıydı. Ancak biz müşteriler bu kadar bol miktarda ışık bombardımanına tabi tutuluyorsak, bir an için olsun sosyal konumumuzun alışılageldik gecesinden kurtarılıyorsak eğer, bu bir planın parçası olmalıydı. Yemekhane sahibinin bir bildiği vardı mutlaka. Hiç güvenmiyordum. Gölgede geçen onca günden sonra aniden ışıklandırma çağlayanlarının içinde yüzüyor olunca bir tuhaf oluyor insan. Bu bana ek bir küçük hezeyana benzer bir şeyler katıyordu. Hoş ben de zaten istim üzerindeydim ya. Payıma düşen lekesiz bir lavdan yapılma küçük masanın altında ayaklarımı gizleyemiyordum. Her tarafımdan taşıyordu. Şu an için onların başka yerde olmalarını yeğlerdim. Yani ayaklarımın çünkü Jamaika'nın öbür tarafında, sokakta, az önce terk etmiş olduğumuz kuyrukta bekleyen insanlar bizi izlemekteydiler. Gelip kendileri oturabilmek için bizlerin zıkkımlanmayı bitirmemizi bekliyorlardı. İşte biz de bu amaçla ve onların iştahını açık tutmak için bu kadar iyi aydınlatılmış ve öne çıkarılmıştık canlı reklam niyetine. Pastamın üzerindeki çileklerin üzerlerine öylesine parlak yansımalar toplanmıştı ki onları yutmayı bir türlü içime sindiremiyordum. Amerikan ticaretinden kaçmak olanaksızdır. Tüm bu kısıtlamaların ve kor yığınlarının göz kamaştırması arasında bizim civarımızda çok cici bir garson kızın dolandığını fark ediyordum. Yine de ve onun o hoş hareketlerinin zerresini bile kaçırmamaya karar verdi. Tabaklarımın onun marifetiyle değiştirilmesi sırası bana geldiğinde, dış açısı bizim oraların kadınlarınkinden çok daha keskin olan, yukarıya doğru bakan gözlerinin beklenmedik biçimini belleğime kaydettim. Göz kapakları da şakak tarafında kirpiklere doğru çok hafif dalgalanıyordu. Yani gaddarlık işaretiydi bu ama tam kıvamında. Öpülebilecek nitelikte bir gaddarlık. Aldatıcı bir buruklukta tıpkı rem bölgesi şarapları gibi kendisi istese de istemese de hoşa giden. Yakınıma geldiğinde ona, yani kadın garsona, kaş göz işaretleri yaptım. Tabir caizse sanki onu tanımışım gibi. En ufak bir yakınlık göstermeden beni bir hayvanı inceler gibi inceledi ama yine de ilgiyle işte bu dedim kendi kendime. Bana bakmak zorunda kalan ilk Amerikalı kadın. Işıltılı turtamı bitirdikten sonra yerimi başka birisine bırakmaktan başka çarem kalmamıştı. O zaman biraz sendeleyerek dost doğru çıkışa götürdüğü besbelli yolu izleyeceğime cüretlendim ve paramızla birlikte bizleri bekleyen kasadaki adamı bir kenara bırakıp disiplinli ışık demetleri arasından tamamen yadırgatıcı biçimde koparak ona, yani sarışına yöneldim. Helmelenmekte olan şeylerin arkasında görevlerin başındaki 25 kadın garsonun hepsi birden aynı anda yanlış yere gittiğimi, yolumu şaşırdığımı işaret ettiler. Camekanda kuyruktaki biçimler arasında bir dalgalanma olduğunu ayrımsadım ve arkamdan zıkkımlanmaya hazırlananlar bu yüzden oturmaya bile tereddüt ettiler. Düzeni bozmuştum. Herkes yüksek sesle şaşkınlığını belirtiyordu. Yine bir yabancı olsa gerek diyorlardı. Ancak bir fikrim vardı, kaç paralık olursa olsun bana hizmet eden o güzelin peşini bırakmak istemiyordum. Değil mi ki bana bakmıştı o fıstık, kaderine razı olsun. Yalnızlık canıma tak etmişti. Yetti artık düş kurmak, sempati gerek, temas gerek. Matmazel, beni pek fazla tanımıyorsunuz ama ben sizi daha şimdiden seviyorum. Evlenelim mi dersiniz? Ona böyle seslendim, en namuslu şekilde. Yanıtı bana asla ulaşamadı çünkü güvenlikten bir dev, o da bembeyaz giyinmişti, tam da o anda belirdi ve beni dışarıya doğru itekledi. Geceye doğru kararlı biçimde, sadelikle, hakaret etmeden, kaba kuvvete başvurmadan, haddini bilmeyen bir köpekmişim gibi. Her şey kitabına, kuralına uygun biçimde olup bitiyordu, söylenecek tek söz yoktu. Love Calvin'e doğru yola koyuldum. Odamda hala aynı gök gürültüleri, kasırgalar gibi yağıp dağmadan ediyordu yankıyı. Bunlardan ilki çok uzaklardan bize doğru fırlatıldığı izlenimini veren ve her geçişinde tüm su kemerlerini de yanına katarak kendi onlarla birlikte parçalamaya giden metronun şimşekleriydi. Ardından da o arada sokaktan yükselen en aşağıdaki mekanik aletlerden gelen tutarsız çağrılar ve yine dalgalanan kalabalığın o gevşek, kararsız, her zaman bıktırıcı, hep yeniden yola koyulan ve yine kararsız kalan, derken yine geri gelen uğultusu. Kentteki insanların muazzam aşuresi. Yukarıda bulunduğum yerden ağzınıza geleni söyleyebilirdiniz onlara. Denedim. Hepsi de midemi bulandırıyordu. Bunları gündüz vakti yüzlerine karşı söyleyecek cürete sahip değildim ama bulunduğum yerdeyken korkmama neden yoktu. Onlara imdat, imdat diye bağırdım. Sırf onlarda en ufak bir tepkiyi uyandıracak mı diye merak ettiğim için. Umurlarında bile değildi. Önlerine geceyi, gündüzü ve yaşamı katmış gidiyordu insanlar. Kendi gürültülerinden hiçbir şey duymuyorlardı. Sallamıyorlardı. Üstelik kent ne kadar büyük ve ne kadar yüksekse o kadar çok pişkinliğe vuruyorlardı. Diyorum size, denedim, değmez.